Ayrım 15.
Seti de başlarında onları yüreklendiriyordu. Ramses'e gelince o, göklerin ve yerin esrarlı güçleri şerefine dikilmiş taşları inceliyordu. Bu taşlar aynı zamanda yüzyıllarca önce bu madeni bulanların anısını yaşatıyordu. Musa, levazım hizmetindeki rolünü pek ciddiye alıyor ve herkesin hakkını koruyordu. Hiçbir işçi aç susuz kalmıyor, tapınaklardaki sunaklarda buhur eksik olmuyordu. Çünkü insanlar tanrılara saygıda kusur etmediği sürece, onlar da bunun karşılığında insanlara harikulade şeyler veriyorlardı. Tıpkı şu genç maden işçisinin talihli eliyle havaya kaldırdığı kocaman firuze gibi. Buranın arazi yapısı nedeniyle herhangi bir baskından kuşku duyulmuyordu. Hiç kimse nöbetçilere görünmeden dik yamaçları tırmanamazdı. Bu durumda Ramses'in görevi çok kolaylaşmıştı. İlk günler askerlerini çok sıkı disiplin altında tutmuştu. Sonra gülünç duruma düştüğünün farkına vardı. Güvenlik önlemlerini hiç savsaklamadan askerlerin gevşemelerine ve isteyenlerin öğle yemeğinden sonra uyumalarına izin verdi. İşsizliğe hiç katlanamayan Ramses, Musa'ya yardımcı olmak istedi. Ama arkadaşı uzlaşmaz bir adamdı. Kendi görevini tek başına yapmaktan hoşlanıyordu. Prensin şansı madencilerle de yaver gitmemişti. Yer altındaki geçitlerde daha fazla kalmamasını öğütlediler ona. Aksi takdirde Bakhen kızacak, göreviyle yetinmesini ve şantiye çalışanlarını rahat bırakmasını emredecekti. Bunun üzerine Ramses sadece emrindeki askerle meşgul olmaya başladı. Onların sivillikteki meslekleri, aileleriyle ilgilendi. Şikayetlerini dinledi. Eleştirilerden bazılarını kabul etmedi, bazılarını haklı buldu. Onlar iyi bir emeklilik istiyorlar ve devletin doğdukları yerlerden uzaklarda, zor koşullar altında yerine getirmeye çalıştıkları görevlerini göz önünde bulundurarak, durumlarıyla daha fazla ilgilenmesini arzu ediyorlardı. Aralarından çok azı savaşa katılma olanağı bulmuştu. Ama hepsi de büyük şantiyelerdeki taş ocaklarını ya da bunun gibi seferlere çağrılmışlardı. Görevin zorluğuna rağmen yaptıkları işten gurur duyuyorlardı. Firavun'la birlikte yolculuk etme şansını elde edenlerin anlatacağı yığınla masalsı anı vardı. Ramses gözlemler yapmaya başladı. Bir şantiyenin nasıl yönetilmesi gerektiğini öğrendi. Edinilmiş haklara değil, yeteneğe dayanan gerçek bir hiyerarşinin zorunluluğunu fark etti. Cesurları tembellerden, kararlıları hercailerden, sessizleri de gevezelerden ayırt edebilmeyi öğrendi. Gözlerini ıssız çölün ortasında, tek düzeliğe meydan okurcasına yükselen, atalarının mirası olan bu taşlara dikmişti. Duygulandırıcı değil mi? Babası şaşırtmıştı onu. Eski imparatorlukta atalarının sarındığı türden basit bir peştemala sarınmıştı. Ve en az onlar kadar güçlü bir firavundu. Kişiliğinden yayılan bir güç, her karşılaşmalarında Ramses'i büyülüyordu. Seti otoritesini belli edecek, ayırt edici bir süze ihtiyaç duymazdı. Kişiliği gücünü kabul ettirmeye yetiyordu. Başka kimse böyle bir etkileme gücüne sahip değildi. Çoğunluk yapmacıklığa başvuruyor ya da kendini güçlüymüş gibi göstermeye çalışıyordu. Seti göründüğü anda kargaşalık düzene dönüşüyordu. Ramses, "Bu taşlar beni derin düşüncelere sevk ediyor," diye itiraf etti. "Onlar vücut bulmuş sözlerdir. İnsanlardan ayrıldıkları nokta yalan söylememeleri ve ihanet etmemeleridir. Bir yıkıcının anıtları yıkılır, bir yalancının davranışları geçicidir. Firavun'un tek gücü Maat yasasıdır." Ramses allak bullak olmuştu. Bu özdeyişler ona mı sesleniyordu? Ramses yıkmış mıydı, ihanet mi etmişti, yalan mı söylemişti? Fırlayıp yamacın kenarına geldikten sonra koşarak aşağı inmek ve çölde kaybolmak istedi. Ama hangi hatayı işlemişti? Daha kesin bir suçlama bekledi. Ama böyle bir suçlama gelmedi. Kral uzaklara bakmakla yetindi. Şenar. Evet, babası kuşkusuz adını söylemeden Şenar'ı hatırlatıyordu. Onun nankörlüğünün farkına varmıştı ve böylece Ramses'i gerçek konumundan haberdar ediyordu. Yeniden kaderi değişiyordu. Prens Seti'nin kendisinden yana konuşacağını anlamıştı ve düş kırıklığı yeniden umuda dönüşmüştü. Bu seferin amacı nedir? Ramses duraksadı. Sorunun basitliği bir tuzak olduğuna mı işaret ediyordu? Tanrılar için firuzeleri götürmek. Ülkenin kalkınması için gerekli midir bu taşlar? Hayır, ama onların güzelliğinden nasıl vazgeçilir? Bizim zenginliğimizin kökeninde kazanç olmamalı. Çünkü kazanç düşüncesi bizi içten yıkar. Her insanda ve her nesnede özel olana itibar et. Yani niteliğe, parıltıya ve dehaya. İşi bulunmaz olan şey neyse onu ara. Ramses kalbine bir ışığın girdiği ve onu güçlendirdiği hissine kapıldı. Seti'nin sözleri sonsuza dek benliğinde yer etti. Küçük olan da büyük olan gibi Firavun'dan geçiminin payını alabilsin. Birinin zararını ötekini ihmal etme. İnsanlara toplumun bireyden daha önemli olduğunu öğret. Kovana yararlı olan arıya da yararlıdır ve arı içinde yaşadığı kovana hizmet etmelidir. Arı Firavun'un adını yazmaya yarayan simgelerden biriydi. Seti devletin en üstün görevinin nasıl uygulanacağını anlatıyor, Ramses'e azar azar krallık mesleğinin sırlarını açıklıyordu. Şaşkınlık dönemi yeniden başlıyordu. Seti, esas olan üretimdir diye devam etti. Ondan daha da önemlisi, üretilenlerin adil bir şekilde dağıtılmasıdır. Bir sınıfın lehine olan zenginlik, felakete ve geçimsizliğe neden olur. İyi bölüşülmüş az bir miktar sevinç yayar. Bir hükümdarlığın tarihi bir bayramınki gibi olmalıdır. Böyle bir yaşam sağlamak için hiçbir karın aç olmamalı. Gözlem yap oğlum. Gözlem yapmaya devam et. Zira görülmezi görebilen bir insan olamazsan sözlerimin anlamını sökemezsin. Ramses uykusuz bir gece geçirdi. Gözlerini yaylanın ucundaki mavi bir taş damarına dikmişti. Bir saman çöpü gibi içinde çırpındığı karanlıkları yok etmesi için Tanrı Hathor'a dua etti. Babası kesin bir plan uyguluyordu. Ama hangi planı? Ramses gelecekte kral olacağına inanmıyordu artık. Peki ama sır açıklamadan yana çok cimri olmakla tanınan Seti, onu böyle bir eğitimle mi ödüllendiriyordu? Belki de Musa hükümdarın niyetlerini daha iyi sezinlemiş olamaz mıydı? Ama prens tek başına mücadele edecek ve kendi yolunu kendi seçecekti. Güneş doğmadan az önce madenin ana girişinden bir gölge çıktı. Batmakta olan ayın solgun ışığı olmasaydı Ramses, inine girmek için acele eden bir şeytanla karşılaştığını sanacaktı. Ama bu şeytan insan biçimindeydi ve göğsünde bir şey taşıyordu. Kimdir o? Adam bir an duraksadı. Başını prensten yana çevirdi, sonra yaylanın, madencilerin şantiye kulübelerini kurdukları en engebeli tarafına doğru koştu. Ramses kaçanın arkasından fırladı. Dur! Adam daha da hızlandı, Ramses de hızlandı. Arayı kısa zamanda kapattı ve dik yardan aşağı inmeden adama yetişti. Prens atılıp adamın ayaklarına daldı. Hırsız yükünü bırakmadan düştü. Sol eliyle yerden bir taş aldı ve Ramses'in başına vurmaya çalıştı. Ramses dirseğini adamın gırtlağına dayayıp nefesini kesti. Adam gene de ayağa kalkmayı başardı. Ama yeniden dengesini kaybetti ve sırtüstü düştü. Bir acı çığlık, sonra ikincisi, arkasından da yamaçtan aşağı yuvarlanıp dibe çarpan bir vücudun gürültüsü. Ramses onun yanına indiği zaman adam ölmüştü. Göğsünde taşıdığı torba ağzına kadar firuze ile doluydu. Bu hırsız yabancı değildi. Çöldeki av sırasında Ramses'e tuzak kuran, onun ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalmasına yol açan arabacıydı. 26. Madencilerden hiçbiri hırsızı tanımıyordu. Bu adamın ilk seferiydi ve kimseyle arkadaşlık kurmamıştı. İşinde dayanıklı, zamanının çoğunu madenin ücra köşelerinde geçiren bu adam arkadaşlarının saygısını kazanmıştı. Firuzeleri çalmak ağır ceza gerektiren bir suçtu. Ama yıllardan beri hiçbir madenci böyle bir suç işlememişti. Sefere katılanlar suçlunun ölümüne üzülmediler. Çöl yasası kendine yaraşan cezayı vermişti. İşlediği suçun büyüklüğü nedeniyle arabacı dinsel tören yapılmadan gömüldü. Ağzı ve gözleri öteki dünyada açılmayacaktı ve sıra sıra kapılardan geçemeyip yiyip bitirici zebaniye av olacaktı. Ramses Musa'ya, "Kim işe aldı bu adamı?" Yahudi listeleri inceledi. "Ben." "Ne demek sen?" "Haremdeki amirim burada çalışabilecek nitelikte birçok işçi önerdi. Ben de işe alma belgelerini imzalamakla yetindim." Ramses rahat bir nefes aldı. Bu hırsız çölde beni ölüme sürüklemek isteyen arabacıydı. Musa sapsarı kesildi. Sanırım beni bir an bile düşünmedim. Sen de bir tuzağa düştün. Haremdeki amirim her şeyden korkan, zayıf karakterli bir insandır. Kolayca yönlendirilen bir insan. Ben acele Mısır'a dönüyorum Musa. Bu adamın arkasında kimin saklandığını bulmak için sabırsızlanıyorum. Böyle davranmakla iktidarın yolunu terk etmiyor musun? Önemli değil. Ben gerçeği öğrenmek istiyorum. Gerçek hoşuna gitmese de mi? Benden sakladığın bir şeyler mi var? Hayır, yemin ederim ki yok. İyi ama kim Firavun'un küçük oğluna saldırmaya cesaret edebilir ki? Belki hayal edebileceğinden çok kimse. Şayet bir komplo varsa bu işin başı erişilmez bir yerdedir. Vaz mı geçiyorsun Musa? Bu tür çılgınlıklar bizi ilgilendirmez. Madem ki Seti'nin yerini almayacaksın, neden sana zarar vermek istesinler ki? Ramses arkadaşına babasıyla yaptığı görüşmenin içeriğinden söz etmedi. Ne anlama geldiğini anlamadığı sürece bu görüşleri saklaması daha uygun olmaz mıydı? Sana ihtiyacım olduğu zaman bana yardım eder misin Musa? Bu soruyu neden sordun? Bu olaya rağmen Seti programında bir değişiklik yapmadı. Kral dağdan çıkarılan firuze miktarının yeterli olduğuna kanaat getirdiği zaman Mısır'a dönüş işaretini yaptı. Sarayın emniyet müdürü kraliçenin görüşme salonuna kadar koştu. Tuya'nın buyruğunu getiren görevli kraliçenin davetini hemen gitmesini bildirmişti. Geldim majesteleri. Soruşturmanızdan ne haber? Ama soruşturma bitmişti. Gerçekten mi? Daha fazlasını öğrenmek imkansız. Şu arabacıdan söz edelim. Size göre öldü değil mi? Ne yazık ki zavallı. Nasıl oldu da bu ölü Firuze madenlerine gidecek ve oradan kıymetli taşları çalacak gücü buldu? Emniyet müdürü çöktü. Olamaz. Böyle bir şey olamaz. Yani beni bunamakla mı suçluyorsunuz? Majesteleri, 3 yanıtı var bunun. Ya sizi yoldan çıkardılar, ya beceriksizliğiniz, ya da ikisi birden. Majesteleri, benimle alay ettiniz. Polis şefi kraliçenin ayaklarına kapandı. Bayağı insanlardan nefret ederim. Kimin adına çalışıp bana ihanet ediyorsunuz? Emniyet müdürünün ipe sapa gelmez konuşması, o güne kadar saflık perdesi arkasına saklanmış olan beceriksizliğinin ortaya çıkmasına yaradı. Yerini kaybetmek korkusuyla etliye sütlüye karışmamıştı. O güne kadar iyi davranışlar sergilediğini belirterek kraliçeden merhamet diledi. Büyük oğlumun kapı bekçiliğine tayin oldun. Hiç olmazsa usanç verici kimseleri uzaklaştırmaya çalışırsın. Memur minnettarlığını sundu. O sırada kraliçe görüşme salonunu çoktan terk etmişti. Ramses ile Musa'nın arabası idari büroların baktığı Mer'ur hareminin avlusuna olanca hızıyla girdi. İki arkadaş yolda gelirken arabayı sırayla kullanmışlar, hünerlerini ve dayanıklılıklarını göstererek yarışmışlardı. Gök gürültüsünü andıran bu geliş, öğle uykusunda olan harem yöneticilerini uyandırmıştı. ''Çıldırdınız mı siz? Burası kışlaya benziyor mu?'' Ramses, ''Kraliçe bana bir görev verdi.'' dedi. Harem yöneticisi titreyen ellerini oldukça şişkin duran karnının üzerine koydu. Peki ama bu görev bu gürültüyü haklı çıkaracak kadar önemli mi? Çok acele etmemiz gereken bir durumla karşı karşıyayız. Burada mı? Benim sorumluluğumda olan bu kurumda mı? Evet, tam burada. Acele etmemiz gereken durum da sizin durumunuz. Musa başını sallayarak onayladı. Adam iki adım geriledi. Muhakkak bir yanlışlık vardır. Musa, Firuze madenlerine yapılan sefer için bana bir cani inşa aldırdınız. Ben mi? Saçmalıyorsunuz. Onu size kim tavsiye etti? Kimden söz ettiğinizi anlamıyorum. Ramses, arşivlerinizi inceleyelim, dedi. Elinizde yazılı emir var mı? Kraliçenin mührü yeterli mi? Görevli daha fazla direnmedi. Çok heyecanlanan Ramses, hedefi 12'den vurduğu kanısındaydı. Musa da aynı düşüncedeydi. O da coşkuluydu. Gerçeğin galip geldiğini görmek onu heyecanlandırıyordu. Firuze hırsızının dosyası tam anlamıyla bir düş kırıklığına yol açtı. Bu dosyada adamın arabacı olduğundan söz edilmiyor, daha önce birçok sefere katılmış tecrübeli bir madenci olduğu yazıyordu. Mer'ur'da bulunmasının nedeni, mücevhercilere Firuze'nin nasıl işlenmesi gerektiğini öğretmekti. Harem sorumlusu, göreve Musa tayin edildikten sonra böyle bir uzmanın Yahudinin ekibinde yararlı olacağını düşünmüştü. Hiç kuşku yok ki sorumlu aldanmıştı. Seyisli arabacının ölmüş olması komployu düzenleyen kişiye ulaşılmasını imkansızlaştırmıştı. Ramses 2 saatten fazla bir süre hedefleri delik deşik ederek ok atmıştı. Öfkesini, düşüncelerini yoğunlaştırmak, enerjisini dağıtmak yerine toplamak için kullanmaya çalışıyordu. Kasları ağrımaya başladığı zaman haremin bahçeleriyle meyveliklerinde tek başına bir koşuya çıktı. Birçok düşünce kafasının içinde dolanıp duruyordu. Düşüncenin çılgın maymunu bu dereceye geldiği zaman onu yatıştırmanın en iyi yolu bedeni zora koşmaktı. Prens yorgunluk nedir bilmiyordu. Onu 3 yıldan fazla bir süre emzirmiş olan süt annesi o güne dek böylesine sağlam bir çocuk beslememişti. Çocuk hiç hastalanmamıştı. Soğuğa olduğu kadar sıcağa da aynı rahatlıkla dayanır, istediği kadar uyur ve doymak bilmezcesine yerdi. 10 yaşından sonra atlet yapılı vücudu her gün yaptığı çalışmalarla giderek gelişmişti. İki tarafı ılgın ağaçlarıyla çevrili yoldan geçerken bir kuştan çıkmadığı belli olan ama yine de kuş sesini andıran bir ses duydu. Durdu ve kulak kabarttı. Bu çok güzel bir kadın sesiydi. Gürültü etmeden yanaştı ve onu gördü. Bir söğüt ağacının altında oturan Nefertari, Asya'dan getirilmiş bir lavtanın eşliğinde bir melodiyi tekrarlıyordu. Güzel bir meyvenin tadını çağrıştıran yumuşak sesi, ağacın yapraklarını hışırdatan hafif ve serin yele karışıyordu. Genç kadının solunda üzerinde rakamlarla geometrik şekillerin bulunduğu bir yazı tahtası vardı. İnanılmaz bir güzelliği vardı. Bir an Ramses, "Acaba rüya mı görüyorum?" diye düşündü. "Gelsenize. Yoksa müzikten korkuyor musunuz?" Ramses arkasında durduğu çalının yapraklarını araladı. "Neden saklanıyorsunuz?" "Çünkü..." Ramses devam edemedi. Ramses'in mahcubiyeti genç kadını gülümsetmişti. "Toz içinde kalmışsınız. Koşuyor muydunuz?" "Burada beni ortadan kaldırmaya çalışan adamın adını bulacağımı umuyordum." Nefertari'nin gülümsemesi kayboldu. Şimdi de ağırbaşlılığıyla Ramses'i büyülemeye başlamıştı. "Demek başarısız oldunuz." "Ne yazık ki evet." "Bütün umudunuz kayboldu mu?" "Korkarım ki öyle." "Araştırmanıza devam etmekten vazgeçmeyeceksiniz değil mi?" "Nereden biliyorsunuz?" "Çünkü hiç vazgeçmezsiniz." Ramses yazı tahtasına eğildi. "Matematik mi öğreniyorsunuz?" "Hacimleri hesaplıyorum." "Geometriyi meslek olarak mı seçeceksiniz?" "Bir sonraki günü düşünmeden kendi kendimi yetiştirmekten hoşlanıyorum." "Arada sırada eğlenmeyi düşünmez misiniz?" "Yalnızlığı tercih ediyorum." "Çok acımasız bir seçim değil mi?" Kızın yeşil mavi gözleri ciddileşti. "Sizi rahatsız etmek istemezdim. Affedersiniz." Nefertari'nin alımlı bir şekilde boyanmış dudaklarında bağışlayıcı bir gülümseme belirdi. "Haremde bir süre daha kalacak mısınız?" "Hayır. Yarın Memphis'e gitmek için yola çıkacağım." "Gerçek her ne pahasına olursa olsun ortaya çıkarmak için değil mi?" "Bu yüzden beni kınıyor musunuz?" "Bu kadar çok tehlikeyi göze almak şart mı?" "Ben gerçeği istiyorum Nefertari. Ve bana neye mal olursa olsun daima onu arayacağım." Ramses genç kızın bakışlarında cesaretlendirici bir anlam okudu. "Memphis'e gelecek olursanız sizi bir akşam yemeğine davet etmek isterim." "Bilgilerimi artırmak için birkaç ay daha haremde kalmak zorundayım. Ondan sonra da memleketime döneceğim." "Sizi orada bekleyen bir nişanlınız var mı?" "Bu çok yersiz bir soru." Ramses kendini aptal gibi hissetti. Son derece sakin, kendinden son derece emin bu genç kadın onun keyfini kaçırmıştı. "Mutlu olun Nefertari." 27. Yaşlı diplomat, uzun yıllar ülkesine hizmet ettiği ve öğütleriyle 3 firavuna dış politikada neredeyse hiç hata yapmamalarını sağlayarak yardımcı olduğu için gurur duyuyordu. Seti'nin ihtiyatlı davranmasını, savaştan çok barışa önem vermesini çok beğeniyordu. Yakında mutlu bir emekliliğe ayrılacak, Karnak Tapınağı'nın yakınlarında, Teb'de, sayısız seyahatleri yüzünden ihmal ettiği ailesiyle birlikte yaşayacaktı. Görevdeki bu son günlerini çok zevk aldığı bir uğraşla geçiriyordu. Göz kamaştırıcı bir yeteneği olan genç aşağıyı yetiştirmek. Delikanlı çabuk öğreniyor, önemli noktaları hiç unutmuyordu. Görevini mükemmel bir şekilde yerine getirdiği güneydeki ülkelerden dönüşünde kendiliğinden diplomata başvurmuş, ondan kendisini yetiştirmesini istemişti. Diplomat onu öz oğlu gibi bağrına bastı. Kuramsal verilerle yetinmeyen diplomat ona idari işlemlerin inceliklerini göstermiş, ancak tecrübeyle kazanılabilecek hünerlerini açıklamıştı. Bazen Aşa, tahminden de öteye geçiyor, uluslararası duruma, gerçeğin en keskin yönünü ya da ileri görüşlülüğünü katmasını biliyordu. Diplomatın sekreteri bir görüşme isteğinde bulunan Şerar'ın ziyaretini haber verdi. Seti'nin günü gelince kral olacak büyük oğlunu başından savamazdı. Bundan ötürü bütün yorgunluğuna rağmen diplomat, kendini çok önemli ve üstün durumda gören bu yuvarlak suratlı şahsiyeti kabul etti. Şener'in kahverengi küçük gözleri, tez kavrayışlı bir insan olduğunu gösteriyordu. Onu önemsiz bir rakip gibi görenler büyük bir hata yaparlardı. "Gelişiniz benim için bir şeref." Şener ateşli bir ifadeyle konuştu. "Size daima hayranlık duymuşumdur. Herkes babamın Asya siyasetini sizin yardımınızla yürüttüğünü biliyor. Bu kadarı da fazla. Abartmışlar. Kararı bizzat Firavun verir. Sizin elde ettiğiniz istihbarat sayesinde. Diplomatlık zor bir meslektir. Elimden geldiğince iyi çalıştım. Büyük bir başarıyla. Tanrılar benden yana olduğu zamanlarda. Soğuk bir bira içer misiniz? Memnuniyetle." İki adam kuzey rüzgarının serinlettiği bir çardağın altına oturdular. Gri bir kedi diplomatın kucağına zıpladı. Tor top olup uykuya daldı. Hafif ve sindirimi kolaylaştıran iki kupa birayı getiren uşak uzaklaştı. "Ziyaretim sizi şaşırttı mı?" "İtiraf edeyim ki biraz şaşırttı. Bu görüşmemizin aramızda kalmasını isterim. Bana güvenebilirsiniz." Şener dikkat kesildi. Yaşlı diplomat ise daha ziyade işin alayındaydı. Hizmetlerinden yararlanmak isteyenlerle defalarca karşılaşmıştı. Duruma göre ya onlara yardım ediyor ya da cesaretlerini kırıyordu. Bir kral oğlunun böyle alçak gönüllülük göstermesi hoşuna gitti. "Söylendiğine göre emekliye ayrılacakmışsınız." "Gizli tutmadım bu kararımı. Bir ya da iki yıl sonra kralın onayını alınca görevimden ayrılacağım. Canınız sıkılmayacak mı?" "Artık yoruldum. Yaşlılık bir engel olarak karşıma çıkıyor. Uzun yılların tecrübesi değeri biçilemeyen bir hazinedir. Ben de bu nedenle aşağı gibi gençlere bu tecrübelerimi aktarıyorum. Yarın ülkemizin diplomasisinin sorumluluğunu onlar yüklenecekler. Setin'in kararını tam tamına onaylıyor musunuz?" Yaşlı diplomat sıkıldığını hissetti. "Sorunuzu pek anlayamadım. Hititlere karşı duyduğumuz düşmanlık hala geçerli mi? Onları yanlış tanıyor olmayasınız? Bizimle ticaret yapmayı arzu etmiyorlar mı? Hititler Mısır'ı ele geçirmek istiyorlar ve bu niyetlerinden hiç vazgeçmeyecekler. Kralın yönettiği etkili savunma politikasının yerini tutabilecek bir seçeneğimiz yok. Ya ben başka bir yol önerirsem?" "Bundan babanıza söz edin, bana değil." "Benim konuşmak istediğim kişi ise sizsiniz." "Beni şaşırtıyorsunuz. Asya prenslikleri hakkında bana kesin bilgiler veriniz. Ben de size minnettarlığımı göstereyim." "Böyle bir şey yapmaya hakkım yok. Toplantılar sırasındaki konuşmalar gizli kalmak zorundadır. Beni bu konuşmalar çok ilgilendiriyor. Israr etmeyiniz. Yarın hükümdarlık benim olacak. Bunu hesaba katmalısınız."